Ayrım 22. Bir serçe düştü. Wilbur Smith. Sayfa 185. Bir düzine kadar kalın mektup uzatıyordu. Zarflarda Marion Little John'un düzgün kadınsı el yazısı vardı. Bütün zarflar maviydi. Bu rengin ölmez aşkı simgelediğini daha önceki mektuplarında anlatmıştı Marion. Bu zarflardan başka terziden gelen mektup vardı. Terzi Mark'ın kendisine 12,5 şilin eksik para ödediğinde direniyordu. Bir mektup daha vardı. Zarfı mermer gibiydi. Açık bej ve pek lüks. Üzerinde Mark'ın adı kendinden emin hatta küstah bir yazıyla yazılıydı. Adres yoktu. Mark onu ayırdı. Çevirip üzerindeki markayı inceledi. Kabartmaydı marka. Dicky onun mektubunu açışını seyretti. Sonra hiç çekinmeden eğilip yazıyı Mark'la birlikte okudu. Mark arkadaşını yormamak için mektubu ona doğru tuttu. Birliğin yemeği diye açıkladı. Dicky ucu ucuna yetiştin dedi. Ayın 16'sı cuma günü. Sonra sesi değişti. O züppe çavuşların konuşmasını taklit etti.
Saat tam 12'de. Kıyafet resmi lütfen cevap veriniz. Kartınızı sağ taraftan alınız. Yemek paranızı komutan kendi ödemiş bulunuyor. Haydi uğurlar olsun oğlum. Git şampanyasını iç. Bir avuçla pro çal. Yaşasın askerler derim ben.
Ben de kaytarayım diyorum diye mırıldandı Mark. Mario'nun mektuplarını iç cebine koydu. Dicky onları da okumasın diye önlem aldı.
Sen aklını kaçırmışsın. Başına güneş geçmiş arkadaş dedi Dicky ciddi ciddi. Koca masanın çevresine oturmuş 300 tane olası Cadillac müşterisini düşünsene. Hepsi çakır keyif. Beleş proları içip duruyorlar. Hazır müşteri sana. Masayı bir dolaş. Onlar nutukları dinlerken her birine bir Cadillac satıver.
Sen Fransa'da bulundun mu diye sordu Mark.
Fransa'da değil. Dicky'nin yüz ifadesi değişti. Filistin'de, Gelibolu'da, buna benzer güneşli iklimlerde bulundum.
Hatırlamak bakışlarını kararttı. O halde neden o kaleye gidip o geceyi kutlamak istemediğimi anlarsın. Dicky Lancome masanın karşısından ona baktı. Kendini insanlar ve çalışmaları konusunda yargıç saymıştı hep. İnsan iyi satıcı olmak için iyi yargıç olmak zorundaydı. Bu yüzden Mark'taki değişikliği daha önce fark etmemiş olmak onu şaşırttı. Şu anda ona bakarken onun yeni bir şeyler kazandığını görüyordu. Yeni bir güç, kararlılık falan. Çoğu insan bunları bir ömür boyu bile kazanamazdı. Birden kendini Mark'ın karşısında pek küçük gördü. Bu duygusuna biraz imrenme de karışıyordu ama öfke yoktu. Karşısındaki genç adam hayatta bir yerlere varabilecek bir adamdı. Kendisinin varamayacağı bir yere. Geçebilmek için insana aslan yüreği gereken yolların ötesine. Masanın üzerinden uzanıp Mark'ın elini sıkmak, ona iyi yolculuklar dilemek geldiği içinden ama yapmadı. Onun yerine alçak sesle konuşmayı seçti.
Keşke bir kez daha düşünsen Mark. General Courtney beni görmeye geldi.
Sözlerine devam ederek Sean Courtney'in ziyaretini, Mark'ın kendi kızı tarafından gelen şikayet üzerine işten çıkarıldığını öğrenince ne kadar kızdığını anlattı.
Özellikle orada bulunmanı istedi Mark. Bence ciddi söyledi bunu.
Mark kapıda davetiyesini gösterdi. Kalenin koca taş kapılarından içeriye bırakıldı. Patika boyunca ağaçların dallarına fenerler asılmıştı. Bu ışıklar geceye bir karnaval havası veriyordu. Buranın İngiliz işgali altındayken ki halinden epey farklıydı. Hollanda ve Zulu savaşları sırasındaki halinden de. Patikada Mark'ın önünde ve arkasında başka konuklar da yürüyordu. Ama Mark onlara sokulmadı. Smokin ceketi içinde kendini pek rahatsız hissediyordu. Rehinciden kiralamıştı bu ceketi, madalyasını geri alırken. Cekete eskilikten yeşilimsi bir ton gelmiş, bazı yerlerine de güveler bir takım hava delikleri açmıştı. Omuzları fazla dar, göbeği fazla boldu. Kollarından manşetler, paçalarından çoraplar gereğinden çok görünüyordu. Mark bunları adama söylediği zaman o astarın iyi cins ipek olduğunu belirtmiş, fiyatı da 5 şilin kırmıştı. Talim binasının merdivenlerinde diğer smokinli tipler arasına karıştığında kendini pek zavallı hissediyordu. Kuyrukta sırası geldiği zaman kendini General Courtney'in karşısında buldu.
Demek geldin dedi General Sean Courtney. Yüzünde birden pek genç bir ifade belirdi. Mark'ın elini tutan eli kaplumbağa kabuğu gibi sertti. Serin ve sınırlı. Resepsiyon sırasının ucunda bir kule gibi duruyordu. Geniş, güçlü, görkemli, son derece şık, göğsünde ipek kurdeleleri, mineli madalyalarıyla. Koca kaşını oynatarak adamlarından birini çağırdı. Bu Mark Anders dedi, birinci alaydan Anders'la MacDonald ekibini hatırlıyorsun değil mi?
Elbette efendim.
Subay Mark'a ilgiyle baktı. Gözleri yüzünden göğsündeki kurdelelere indi, sonra tekrar yüzüne yükseldi.
Ona iyi bak dedi General Courtney, sonra Mark'a döndü. Kendine bir içki al evlat, seninle az sonra konuşacağım.
Mark'ın elini bıraktı, sıradaki öbür konuğa döndü. Ama adamın çekiciliği ve etkisi öyle güçlüydü ki, o elini bıraktıktan sonra da Mark kendini çevresine pek yabancı hissetmez oldu. Onurlandırılmış bir konuk da artık, özel dikkat ve itibar hak eden bir konuk. Yaver görevini ciddiye alıyordu. Mark'ı bir takım insanların arasına soktu. Onlar da yeni şık giysileri içinde kendilerini hala oldukça tedirgin hissetmekteydiler. Garsonlar ellerinde gümüş tepsilerle aralarda dolaşırken herkes kazık gibi dikilmiş duruyordu salonda.
''Viski mi arzu edersiniz?'' diye sordu Yaver. Tepsilerin birinden bir bardak alıp uzattı.
''Bu gece bütün içkiler generalin ikramı.'' Kendine de bir bardak aldı. Şerefe,
durun bakayım, birinci alaydı değil mi?
Çevresine bakındı. Hooper'ı hatırlıyorsunuzdur.
Ya da Dennis onu.
Mark hatırlıyordu. Onları da düzinelerce başkalarını da. Kiminin yüzünü de gözü ısırıyordu. Belleğinin sınırında kimseler. Ama hepsi öyle değildi. İyice tanıdığı, sevdiği, sevmediği, hatta nefret ettiği kişiler vardı burada. Kimiyle yemeğini paylaşmış, kimiyle izmarit değiş tokuşu yapmıştı. Aralarında korkulu anlarını paylaştıkları da vardı. Cesurlar, çalışkanlar, korkaklar, miskinler, zorbalar hepsi buradaydı. Gümüş tepsilerdeki viskilerin de ardı arkası kesilmiyordu. Onlar da onu anımsıyorlardı. Ömründe görmediği insanlar ona doğru yürüyor, konuşuyordu.
''Beni hatırlıyor musun? Darcy Wood'la bölük sorumlusuydum. Hani sen ve MacDonald?''
Kimisi de
''Meşhur Mark Anders sen misin?'' diyordu. ''Seni daha yaşlı bekliyordum nedense. Bardağın boş.''
Viski hala geliyordu. Mark kendini önemli ve zeki hissetmekteydi. Konuştuğum herkes dinliyordu onu. Ayrıca pek esprili bir insan olduğunu da o gece anladı. Bir şaka yaptığında herkes gülüyordu. Salonun boyu kadar bir masaya oturdular. Masanın üzerine göz kamaştıran beyazlıkta bir örtü yayılmıştı. Birliğin amblemleri mum ışığında pırıl pırıldı. Bu kez kristal kadehlere dolup dolup boşalan şampanyaydı. Her tarafta dostça kahkahalar çınlıyordu, sesler yükselmeye başlamıştı. Mark ne zaman bardağını indirecek olsa yanında başı türbanlı biri beliriyor, yeşil şişeyi onun bardağına doğru tutuyordu. Arkasına yaslandı, baş parmaklarını koltuk altlarına taktı. Ağzındaki puro ta ileriye uzanıyordu.
''Dinleyin, duyuru.''
Yemek sonrası konuşmacıları herkese sözlerini onaylata onaylata anlatıyorlardı. Gözleri herkes gibi baykuş baykuş bakıyordu onların da. Yanlarında oturanlarla karşılıklı başlarını sallayarak birbirlerinin fikirlerini onaylıyorlardı. General masanın ortasına rastlayan sandalyesinden ayağa kalktığında kalabalıkta bir kıpırdanma oldu. Herkes birbirine beklenti içinde gülümsedi. Mark gerçi Sean Courtney'in konuşma yapışını hiç dinlememişti ama kalabalığın ilgisini hissetti, doğrulup dik oturdu. General onları düş kırıklığına uğratmadı, sözlerine bir hikayeyle başladı. Hikaye önce onları şaşırttı, soluklarını kesti ancak bir an sonra kahkahalar patladı. Sonra general o rahat, samimi, doğal haliyle konuşmasını sürdürdü. Ara sıra bir şaka, ara sıra bir küfür, ara sıra bir sağduyu ördeğiyle onlara duymak istediklerini verdi. Peşinden de onları pek rahatsız eden konulara geçti. İçlerinden bazılarını tek tek ayağa kaldırıp övmeye ya da yumuşak bir dille eleştirmeye başladı.
''Ulusal polo şampiyonasının 3. yılına girdik baylar. Şampiyonluğu birliğimiz geçen yıl rahatlıkla aldı. Ama aramızdaki bir arkadaşımız bu yıl şeker ikincilerinin takımında oynamayı seçti. Bu karar onun hakkı elbette. Eminim ki içimizden hiç kimse onu suçlamayacaktır.
Sean Courtney sustu. Hin hin sırıttı, bıyıklarını düzeltti. Kalabalık bu arada yuhalarla coşuyor, masaları yumrukluyor, yerleri tekmeliyordu. Sözlerin kurbanı olan adam pancar gibi kızardı. Gürültünün arasında bir şeyler söylemeye çalıştı.
Ama size bu yılki Avrupa Kupası ile ilgili güzel haberler verebilirim. Kaderin cömert bir cilvesiyle farkına vardık ki burnumuzun dibinde bulunan bir arkadaşımız.
Birkaç saniye sonra yine gümbürtüler kopuyor, bütün başlar Mark'a doğru dönüyordu. General başını sallayıp ona sırıttı. Mark sandalyesinde ufalmaya, upuzun boyunu marangoz cetveli gibi katlayıp küçültmeye çalışıyordu.
Sean Courtney seslendi. Kalk ayağa evlat, sana doya doya baksınlar.
Mark güvensiz güvensiz ayağa kalktı. Başını sola ve sağa doğru salladı. Kalabalığın alkışlarını kabul etmeye zorlanmış oldu. Çok daha sonra aklına geldi. Böyle olunca da teklifi kabul etmiş sayılıyordu. Generalin bir insanın kaderini değiştirirken kendi istediğini de fazla çaba harcamadan elde edişine ilk olarak bu kadar yakından tanık olmaktaydı. Yolda bulutlu kafayla bir sonraki fener direğini bulmak üzere ilerlerken bunu düşünüyordu. Aslında kalenin kapısındaki arabacılardan birinin yaptığı teklifi kabul etse hem daha iyi hem de daha güvenli olurdu. Bunun kendi de farkındaydı. Ama son ayın işsiz geçmesi, şu şık giysiye de dünyanın parasını harcamak zorunda kalması ona iki seçenek vermiyordu. Bu gece karanlıkta 3 mil yol yürümek zorundaydı. Adımları düzensizdi. Böyle giderse yol epey uzun sürecekti. Fener direğine vardı, kendini dikleştirmeye çalıştı. Tam o sırada siyah bir Rolls Royce tam yanında durdu, arka kapı açıldı.
"Bin," dedi general.
Mark zariflikten uzak bir hareketle deri kanepeye yıkılırken demir bir kolona yardım edip dengesini kazandırdı.
"Sen içki içen insan değilsin."
Bu bir soru değildi. Mark da kabullenmek zorunda kaldı. "Değilim efendim."
"İki seçeneğim var," dedi general. "Ya öğren ya da iyice uzak dur."
Sean orada hemen hemen bir saat beklemişti. Rolls'u banyan ağaçlarının altına park etmiş, Mark ne zaman kapıdan çıkacak diye pusuya yatmıştı. Tam umudunu kesip şoföre Emoyeni'ye dönmesini söyleyeceği sırada Mark kalenin kapısından sarsak adımlarla çıkmış, arabacıları itip geçmiş, kaldırımdan yengeç gibi adımlarla ilerlemeye başlamıştı. İleriye doğru gideceğine daha çok yan yan gidiyor gibi bir hali vardı. Rolls ona sessizce yanaştı. Farları sönük olarak onu izledi. Sean Courtney dudaklarında anlayışlı bir gülümsemeyle onun yürüyüşünü izledi. Çocuğu anlayış gösteriyordu. Ara sıra bu tür eğilimleri kendini de şaşırtırdı. İnsan 62 yaşına gelene kadar herhalde kendisini daha iyi tanımalı, her gücünü ve ondan nasıl yararlanacağını bilmeli, öte yandan da her zaafını da bilmeli, ona karşı önlemler almalıydı. Oysa işte hiç açıklayamayacağı nedenlerle bu genç yabancıya duygusal bağları giderek daha çok güçleniyordu. Ona harcadığı zaman ve düşüncenin hangi amaca yönelik olduğunu kendisinin de bildiği yoktu. Belki de çocuk ona kendinin o yaştaki halini hatırlatıyordu. Düşününce midesindeki şampanyaya rağmen o yaşların tatsız kuşkularını, pırıl pırıl ihtirasını anımsadı. Bir delikanlı erkekliğin eşiğinde dururken hisseder de bunları. Belki de özel bir niteliği her tür yaratıkta beğendiği. Yo, o nitelikten hoşlandığı içindi. Güzel bir at, iyi bir köpek, genç bir adam. Hani at meraklıları kan derdi buna. Köpek eğiticileri klas derdi. Mark Anders'te de bunu bulmuştu. Ama safkan bir at nasıl bozulabilirse, klas bir köpek nasıl şımarabilirse, aynı niteliğe sahip bir genç adamın da öğüde yönlendirilmeye, fırsat tanınmasına ihtiyacı olurdu, o niteliğini tavanına kadar geliştirebilmek için. Bu dünyada vasatlık, sıradanlık pek fazlaydı. Klasla karşılaştığı zaman generalin kuvvetle yana çekilmesi bundandı. Ya da, yine o korkunç kara dalganın benliğini sardığını hissetti. Belki de yalnızca kendi oğlum yok diye. 3 oğlu olmuştu. Bir tanesi daha doğmadan ölmüştü. Limpopo nehri ötesinde ölü doğmuştu.
İkincisi kendi karısı olmayan bir kadından dünyaya gelmişti. Bir başka erkeğe baba demişti. Şan bunu düşünürken hüznünün daha da arttığını hissetti. Ama o oğlu da ölmüştü artık. Tahtadan ve tente bezinden yapılmış motorlu bir kuşla göklerde uçarken yanmıştı. Gary'nin yeni kitabındaki sunu sözleri Sean'ın aklından çıkmıyordu. Bu kitap artık uçamayacak olan genç kartallardan birine, yüzbaşı Michael Courtney'e sunulur. Michael aslında Sean'ın oğluydu. Kardeşinin karısı doğurmuştu onu. Üçüncü oğlu hala yaşıyordu ama o yalnızca isimde oğuldu. Elinde olsa Sean onun adını da çoktan değiştirirdi. Yıllar önce Dirk Courtney'in Ladybrook'tan ayrılmasına neden olan o çirkin olaylar, bu arada kundakçılık ve cinayet, sonradan yani dönüşte yaptığı kötülükler yanında solda sıfır kalıyordu. Generalin yakınları onun yanında Dirk Courtney'in adını dünyada ağızlarına almazlardı. Hüzün duygusunun öfkeye dönüşmeye başladığını hissetti. Onu dağıtmak için oturduğu yerde öne doğru eğildi, şoförün omzuna dokundu. Yanına yanaş diyerek parmağıyla Mark Anders'i gösterdi. ''Senin açık havaya ihtiyacın var.'' dedi Sean Courtney Mark'a. ''Ayılmanı sağlar, seni kusturur, ikisi de yararlıdır.'' Rolls sonunda Batı Caddesi iskelesi yanında park ettiğinde Mark büyük çabalar sonucu gözlerini kontrol edebilmeyi başarabiliyordu artık. Başlangıçta ne zaman yanında oturan generale baksa adamın alnında üçüncü bir göz daha bulunduğundan emin oluyor, başının her iki yanında da kulaklarının birden fazla olduğunu görüyordu. Sesi de kontrolsüzdü başlangıçta. Generalin sorularına ve yorumlarına kendi dudaklarının ne garip seslerle yanıt verdiğini şaşarak duyuyordu. Ama kaşlarını çatıp tek tek dikkatle konuştuğu zaman anlaşılır oluyordu sözleri biraz daha. Yine de generalin kendisine neler söylediğini dinlemeye başlaması, arabadan inip deniz kenarındaki ıslak, katılaşmış kumlar üzerinde yürümeye koyulduktan sonra oldu. Hiç de sohbet sözleri değildi generalin söyledikleri. Kudretten söz ediyordu, kudretli insanlardan dem vuruyordu, çabalardan ve ödüllerden konuşuyordu. Gerçi sesi sakindi ama daha demin öldürmüş, yine de öldürebilecek bir aslanın boğazından çıkan hırıltılara benziyordu. Mark bu duyduklarının büyük değer taşıdığını hissetti. Zihnini yavaşlatan, dilini dolaştıran alkolden ötürü kendinden nefret etti. Kanındaki o alkole savaş açtı. Parıldayan ıslak kumlar üstünde ilerlediler. Batmakta olan mehtabın ışığında kumlar sarı görünüyordu. Denizden tuz ve iyot kokuları gelmekteydi. Rüzgar onu ürpertti. Ceket giymiş olmasına rağmen, az sonra beyni yanı başında topallayarak yürüyen koca adamın düşüncelerini izleyebilmeye başladı. İçine bir heyecan doldu. Kulağına gelen sözler kendi ruhunda derin yeri olan düşüncelerdi. Bu fikirlere dünyada bir tek kendisinin inandığını sanırdı Mark. Dili tembelliğinden kurtuldu, birden kendini bıçak gibi keskin ve uyanık hissetti. Kırlangıçlar kadar da hafifti. Bir zamanlar bu adamın Anders Land'ın kaybından şu ya da bu biçimde sorumlu olabileceğinden nasıl kuşkulandığını hatırladı. Ve ihtiyarın ölümünden, oysa şimdi o kuşkular ayıp geliyordu. Onları zihninden kovaladı, tüm aklını kendisini pek çok ilgilendiren tartışma konusuna yöneltti. O bir gecelik konuşmanın kendi hayatında nedenli önemli olacağını çok sonrasına kadar anlayamadı. Anlasa belki dili yine tutulur, beyni düşüncelere ayak uyduramazdı. Çünkü Mark o sıra pek zor bir sınavdan geçiyordu. Mark'a doğru fırlatılan fikirler, onun kapıp daha ileriye götürmesi ya da reddetip olduğu yerde bırakması içindi. Her soru vicdanını harekete geçiriyor, ilkelerini ayağa kaldırıyordu. Yavaş yavaş her konudaki dinden politikaya, vatanseverlikten ahlak konusuna kadar her daldaki tutumunu açıklamış oldu. General bir iki kez yüksek sesle güldü. ''Sen radikalsin, haberin var mı? Ama herhalde senin yaşındayken ben de öyleydim. Hepimiz dünyayı değiştirmek isteriz. Şimdi de bana şu konuda ne düşündüğünü söyle.'' Bu seferki soru öncekiyle hiç ilgisi bulunmayan bir şey oluyordu. ''Bu ülkede 10 milyon siyah var, 1 milyon da beyaz. Önümüzdeki 1000 yıl boyunca bunlar nasıl bir arada yaşayacak dersin?'' Mark bu sorunun geniş kapsamı ve büyüklüğü karşısında yutkundu konuşmaya başladı. Ay yavaş yavaş soldu. Mark'la alevli düşünceler, şaşırtıcı hayaller dünyasına daldı. Kendisi bilmiyordu ama bu heyecanında yalnız değildi. Eski savaşçı ve devlet adamı Louis Botha bir keresinde Sean'a şöyle demişti. En iyilerimiz bile sonunda yorulur Sean. Bu başımıza geldiği zaman meşaliyi eline verebileceğimiz biri hazır olmalı. Bizden alıp o taşımalı. İkisinin de inanamadığı bir hızla geçti gece. Gökyüzünde pembe ve altın rengi lekeler belirmeye başladı. Yan yana durdular, güneşin kenarının koyu yeşil sulardan yükselişini, hızla gökyüzüne tırmanışını izlediler. Yıllardan beri bir yardımcıya ihtiyacım var, karın başımın etini yiyor dedi Sean. Bulacağım diye söz verdim ona ama hızlı, zeki, güvenilir biri gerek bana. Öylesini bulmak kolay değil. Sean'ın purosu çoktan sönmüş, öbür ucu da fena halde çiğnenmişti. Ağzından çıkarıp hoşnutsuz bakışlarla inceledi, sonra ayaklarının dibinde kıpırdayan dalgalara fırlattı. Çok zor bir iş olur benimki. Düzenli saatleri yok, belirli görevleri yok. Sonra Tanrı da biliyor ya, ben olsam nefret ederdim benim yanımda çalışmaktan. Çok sert, anlayışsız herifin biriyim. Ama öte yandan garanti edeceğim bir tek şey var. Bu işi üstlenenin asla canı sıkılamaz. Bir iki şey öğrenme fırsatı da bulur. Döndü başını öne uzatıp Mark'a baktı. Rüzgar sakalını karma karışık etmişti. Siyah kravatını da çoktan çıkarıp cebine tıkmıştı. Yükselen güneşin altın ışıkları gözlerine düştü. Onları çok güzel lacivert bir renkle parıldattı. Bu işi istiyor musun diye sordu. Evet efendim. Mark hemen yanıt vermişti. Bu inanılmaz adamla birlikte olmak, birlikte çalışmak gözlerini kamaştırıyordu onun. Parayı sormadın diye homurdandı Sean. Para önemli değil. Birinci ders. Sean kocaman kara kaşını gözündeki pırıltının üzerine doğru yıktı. Para her zaman önemlidir.
22. ayrımın sonu. Sayfa 193.